Ayrım 18, sayfa 331. Olay. Anlatacağımız olay ve ayrıntıları bir gizli servisin törelerini, geleneklerini, servise özgü kuralları, başka servislerle ve MIT yüksek düzey elemanları arasında ilişkileri yansıtıyor. Olay birkaç yönden önem taşıyor. Batı gizli servislerinde olduğu gibi MIT elemanlarının da birbirini nasıl izlediğini gösteriyor. MIT'te de zaman zaman köstebek arayışlarını ve sonuçlarını somut biçimde sergiliyor. Olayın içeriğindeki kimi bilgiler MIT'in çalışma düzenini aydınlatıyor. Sanki masalsı bir öykü. Gizli servis öykülerini büyük ustalıkla yazan John Le Carré'nin bir yerde dediği gibi, her habercinin arkasında elinde çekiç tutan bir meslektaşı bulunmalı. Fazla ileri gittiği zaman çekiçle başına vurabilsin. Olayda hem çekiç vuruluyor hem de gizli servisin çalışma düzenini, öteki servislerle ilişkilerini kanıtlayan bilgiler aktarılıyor. 10 Aralık 1977 Pazar günü MIT'te İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcılığı yapan emekli Kurmay Albay Sabahattin Savaşman, CUSMAT'ta çalışan Amerikalı birinin evinde CIA'nın MIT'le ilişkilerini sağlayan Williams adlı bir başka Amerikalı'ya çok gizli bazı belgeleri verirken yakalandı. Reşit Garip Caddesi'ndeki binanın dış kapı numarası 52 idi. Binanın 4 numaralı dairesinde ABD'nin CUSMAT'ında çalışan On Sager adlı bir çavuş oturuyordu. Savaşman zili çaldı, içeri girdi. Olayda adı yalnızca Williams diye geçen CIA'nın MIT'le irtibatını sağlayan Amerikalı ile On Sager'ın evinde buluştu. Savaşman'ın anlatımlarına göre masum amaçlı bir ziyaretti. Öteden beri oğlunu Amerika'da hangi okula gönderebileceğini saptamak için Williams'tan ricalarda bulunmuştu. Maddi olanakları el vermediği için bu istekten vazgeçtiğini söylemeye gelmişti. Savaşman o günü şöyle anlatıyordu. 10 Aralık 1977 günü Mamak'ta askerlik görevini yapmakta olan damadımı okula bırakacaktık. Kendisini 17-15'te okula bıraktık. Dönüşte doktor tavsiyesine göre her gün yapmakta olduğum yürüyüşü yapabilmek için her zaman olduğu gibi arabadan belirli bir mesafede inip yaya olarak eve dönmeyi planlamıştım. Yanıma da yürüyüş sırasında giymek üzere yağmurluğumu ve şapkamı koyduğum çantamı almıştım. On Sager'ın evinin önünden geçerken uğrayıp oğlumu dış ülkeye göndermekten vazgeçtiğimi söyleyeyim diye düşündüm ve saat 18'de eve uğradım. Tesadüfen Williams da oradaydı. Bana Christmas, Noel tatili dolayısıyla gideceğini, bu sebeple On Sager'lara bazı işleri için uğradığını söyledi. On Sager'ın evinde yılbaşı hazırlıkları yapılmış, çam süslenmişti. Kendilerine gelen hediyeler ve kartlar da çam ağacının dibinde bulunuyordu. Beraber oturmuş müzik dinliyorlardı. Ben oğlumun durumunu söylemiştim ki, yani oraya girdikten 5 dakika kadar sonra kapı çalındı. Kapıyı On Sager açtı ve kapıda. Baskın. Ama birden kapı açıldı, biri çıktı. Biz ister istemez içeri daldık. Oysa baskın yapmak niyetinde değildik, istenmiyordu dedi Mehmet Eymür. 1988 yılı Aralık ayının soğuk bir günüydü. Ünlü MIT raporunu yazan MIT Kaçakçılık Dairesi Başkanlığından Mehmet Eymür'le söyleşiyorduk. MIT raporu Şubat 1988'de patladı. Raporda yatan gerçekleri, perde gerisinde kalan olayları hemen herkes araştırıyordu. Dikkati çeken bir başka nokta vardı. Olayları insanların kişiliklerinden soyutlamak bana göre olanaksızdı. MIT raporunda da incelemeler, sorup soruşturmalar bir yere varıyor, ancak MIT'teki insancıl ilişkilerle gelişen olaylar içinde geçmiş günlerden kaynaklanan kimi ilintiler ön plana çıkıyordu. MIT raporunun patlamasından önceki yıllara kayan kimi kişisel ilişkiler önem kazanıyordu. Bulgulara göre MIT raporunda adı geçen üst düzey MIT yöneticilerinin servisle birlikte oldukları zamanlardaki ilişkilerini de olayların akışı içinde incelemek gerekiyordu. Hiram Abbas'a bugün de sorsanız Sabahattin Savaşman'ın CIA'nın MIT'teki adamı olduğunu söyleyecek. Çünkü Savaşman operasyonunu hazırlayan, Savaşman'ın CIA ile ilişkisinden kuşkulanıp sonuca giden, o sırada MIT'te karşı casuslukla çalışan Hiram Abbas'tı. Müsteşara çok yakın konumda olan Nuri Gündeş ise MIT'in önemli birimlerine kendi adamlarını kaydırıyordu. Eymür mesela dedi, müsteşar Hamza Görgüç Paşa'yı etkileyerek Mehmet Ali Kaşıkçıları personel dairesinin başına getirdi. Kaşıkçıların böyle bir makama getirilmesi serviste tepkiyle karşılandı. Kaşıkçılar daha sonra servisten ayrılıp ünlü holdingler sahibi Erdoğan Demirören'in yanında çalışmaya başladı. Ama bir süre sonra oradan da ayrıldı. Gündeş'in belirli yerlere adamlarını getirmesi MIT müsteşarlığına oynadığı izlenimini veriyordu. İşte tam bu sıralar Savaşman olayı patladı. 10 Aralık 1977 günü On Sager'ın evine baskın yapan ekibin başında MIT Ankara Bölge Şefi Süleyman Eğilmez ve Mehmet Eymür vardı. Eymür 1977'de 35 yaşındaydı ve MIT'te takip ve gözetleme memuruydu. Babası Mazhar Bey yıllarca MİT'te hizmet vermişti. Çocukluğu MİT'in örneğin İstanbul'da lojmanlarında geçmişti. Öğrenimini bitirdikten sonra baba mesleğini seçti. Ya babasıyla yaşadığı havanın etkisinden ya da gizli işlere veya polisi olaylara meraklı doğasından kaynaklanan dürtüler de servise girdi. Alt kademelerinden başlayarak hep MİT'te çalıştı. 1983'te kurulan kaçakçılık dairesinin başına gelinceye kadar aşama aşama yükseldi. Dışarıda görseniz içimizden biri diyeceğiniz bir görüntü sergiliyor. Şişmanca, gözlüklü, bıyıklı, esmer tenli, yüzü güleç, espri kavramı olan, aşırı cesur insan izlenimi veren genç biri Mehmet Eymür. Girdiği savaşım alanlarını kolay kolay bırakıp gidecek bir karakter yapısı sergilemiyor. MİT'ten ayrıldıktan sonra bir büro kurmuş, ticari işlere akıl erdirmeye çalışıyor. Ama gönlü ve kafası çocukluğunda içine girdiği gizli serviste. Ve Hiram Abbas, savaşmanın bir siyah köstebeği olduğundan kuşkulanıyordu. Savaşmanın çalışma düzenini, servisten istediği bilgileri, raporları, belgeleri alt alta koyuyordum. Sonuçta ilgili olmaması gereken gizli belgelere çok yakın ilgi duyduğunu gösteren bir manzara çıkıyor. Bu da kuşkularımı güçlendiriyordu, diyor. O yıllar Mahir Kaynak da MİT'te görevliydi. Söyleşilerimizde savaşman olayına değinirken bana, Hiram Abbas kuşkularında haklıydı diyecekti. Hatta savaşman operasyonuna bir ölçüde yaptığı katkıyı da anlatacaktı. 10 Aralık 1977'de yapılan baskında On Sager'ın evindeki masada yabancı paralar, savaşmanın çantasında da MİT'e ait çok gizli kimi belgeler çıkmıştı. Eymür doğruluyordu. Savaşman birimlerden görevi gereği istememesi gereken bilgileri, raporları istiyordu. Müsteşar Hamza Görgüçpaşa'ya savaşmandan duyulan kuşkular anlatılmıştı. Görgüçpaşa ilk başlarda duraksamalar geçirmişti. Sonra savaşmanın takibe alınmasını buyurmuştu. İzleme görevi Mehmet Eymür'e verilmişti. Çok dikkatli izlemek zorundaydık, diyordu Eymür. Nazik bir operasyondu. İçeriden birini izlemek, sonuç alınmazsa. MİT bünyesinde büyük bir skandal çıkacaktı. İlk izleme bir gece servisten çıktı. Birleşmiş Milletler'de görevli bir diplomatın güven evlerdeki konutuna gitti. Belgelere göre savaşmanın gittiği evin sahibi Mr. Seeley. İngiliz gizli servisinden biri ile buluştu. Çok kuşkuluydu. Servisten çıkıyor, sürekli arkasını kontrol ediyordu. Makam arabası ile evine gidiyor, apartmana giriyor, dairesine girmiyor. Araba ayrılır ayrılmaz hemen çıkıyordu. Güven evlerdeki konuta da böyle gitti. Güven evlerdeki ile daha sonra gittiği konutlar İngiliz gizli servisi ile CIA'nın kullandığı safe house'lardı. Gizli servis dilinde güvenli evler. İkinci izleme, yine bilgiler istemiş savaşman, hepsi verilmişti. Bir yalan belge hazırladı. Güya KGB MİT'e işbirliği teklif etmişti. Eğer MİT KGB ile işbirliğini kabul ederse CIA ajanlarının hepsini adlarıyla bize verecekti. Mahir Kaynak savaşmanın istediği belgeyi dışişlerinden aldık dedi. 1977'lerde Türkiye Sovyetlerle bir anlaşma imzalamış. Savaşman ekonomik kimi yeni ilişkileri içerdiği söylenen anlaşmanın metnini Kaynak'tan istemişti. Kaynak metni alabilmek için dışişlerine göndereceği elemana araba veremeyeceğini söyleyince, savaşman kendi arabasını Kaynak'a tahsis etmişti. Oysa böyle bir davranış serviste ender görülen olaylardandı. Kaynak tabii savaşmandan gelen isteği Abbas'a ilettim ve dedi. Ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gerçek belge alınmış gibi Kaynak'a bağlı birim düzmece bir metin hazırlamış, savaşmana vermişti. Eymür izliyordu. Yine evine gitti. Sonra Cusmat'taki bir ABD'li çavuşun konutuna uğradı. Safe House'a. Tamamlayıcı ara bilgiler. Bu takipten önce Hamza Paşa'nın başkanlığında toplantı yapılmıştı. Gündeş baskın istemiyordu. Savaşmanı çağıralım, başkanlar toplantısına sıkıştıralım, gerekli açıklamaları alalım diyordu. Biz aksini savunuyorduk. Bazı tereddütlerimiz yok değildi. Savaşman İngilizlere gidiyor, daha sonra CIA'ya. Demek ki diyorduk iki tarafa da çalışıyor. İşte son gün kapı çalındı, On Sager açtı ve MİT ekibi içeri girdi. Eymür kapıyı çalmamıştı, kapı açılmış, biri çıkmış içeri dalmışlardı. Savaşman MİT ekibi içeri girince sağa sola koşmuş, belki de kaçmayı düşünmüş. Ama kaçacak yer yok, konut yüksekte, atlaması zor. Bizim çocuklar savaşmanı kıskıvrak yakalamışlar. Belgeleri, para olan çantayı toparlamışlar. Williams'ın üzerine aramak istemişler, diplomatım diye direnmiş. Boş verip çıkmışlar, savaşman da MİT merkezine. Gündeş bu baskını kendine karşı bir hareket diye nitelemiş. Savaşman MİT'teki sorgusunda bir dostunun son gün servisten çıkarken Sabahattin çantan eskimiş diyerek uyarmak istediğini ancak uyarıyı algılayamadığını söylemiş. Kimilerine göre Abbas ile Nuri Gündeş'in aynı kutuplarda ilk sürtüşmesi. Sabahattin Savaşman savunularında MİT'te işkence ile ifade verdiğini söyleyecekti. Eymür ise niye işkence yapalım? Yakalandığında psikolojik açıdan zaten çökmüştü. Konuşuyordu. Geceleri savaşmanı alır şehirde gezdirirdim. Rakılı masalar hazırlatır öyle konuşurduk diyordu. Savunu mantıklı olabilir ama... Savaşman ve avukatlarının savunuları ana temeliyle akla ters düşmeyen mantığa oturtulmuştu. Kalın çizgileriyle söylenirse savunudaki ana ilke şuydu. MİT ile SİHA iç içeydi. MİT'in SİHA'dan sakladığı hiçbir bilgi yoktu. MİT'in toparladığı bilgiler belirli kademelerde süzgeçten, analizden geçtikten sonra rapor haline getiriliyor. MİT-SİHA anlaşması gereği bir kopyası aynı gün SİHA ve MİT arasında köprü görevi yapan Amerikalı elemana veriliyordu. SİHA'dan gizli hemen hiçbir işlevi olmayan bir serviste SİHA'nın bilmediği belge ve bilgi zaten olamazdı. SİHA MİT arasındaki çok yakın işbirliği ve organik bağlantılar böyle olunca bir MİT elemanının SİHA'ya gizli belge ve bilgiler vermesi mantık dışıydı. Savaşman masumdu. Avukatlarına göre SİHA'nın MİT'teki temsilcilerine belgeler verildiği bir an için kabul edilse bile olay istihbarat başkanı ve genel koordinasyon dairesinin atlanması suretiyle bir usul değişikliği yapılması olmasından öteye anlam ifade etmezdi. Nitekim savaşmanın avukatları savunmada müvekkilimizin çantasındaki dokümanların olay yerinde bulunuşu aksi rastlantı ve unutkanlık eseridir diyorlardı. Ama ne rastlantı? Bu genel karakterse savaşmanın savunmasını yaparken söyledikleriyle belirginleşiyordu. Şimdiye kadarki maruzatımda da belirtmeye çalıştığım gibi diyor ve gerekçeler sıralıyordu. 1. Olay bir casusluk olayı değildir. Ortada Türkiye aleyhine çalışan, Türk milli menfaatleri aleyhinde çalışan bir ajan ve ona bilgi verme gayreti içinde bulunan bir eleman mevcut değildir. 2. Olay işkence ve zor kullanılarak irade dışı yazdırılmış ifadelere istinaat ettirilmek istenmiş, bunları kanıtlar nitelikte delillere istinaat ettirilmemiştir. 3. İstihsal ettiğim iddia edilen dokümanların hiçbirisi özel maksatlarla gizli kalması için saklanmış bulundukları yerden alınmamış, istihsal edilmemiştir. Hepsi görevimin icrası için üzerinde çalıştığım evrak ve dokümanlardır. 4. Odamda kilitli karteks dolabında bulunan dokümanlar görevimin icabı her zaman kullanmak zorunda olduğumuz dokümanlardır. Bunların hiçbiri dahi odadan dışarı çıkarılmamış, hiçbir yetkisiz kişinin bu dokümanları görmelerine müsaade edilmemiştir. 5. Olay yerinde aksi bir tesadüf eseri çantamda bulunan dokümanların hiçbirisi Türkiye'nin güvenliği açısından gizli kalması gerekli bilgileri ihtiva etmemektedir. Hepsi herkes tarafından bilinen ve basında yayımlanmış bilgileri kapsamaktadır. 6. Temas ettiğim kişiler esasen resmen birlikte çalıştığımız kimselerdir. Kendileriyle görüşmem sırasında onlara herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bütün bu hususlar iddia edilen suçu işlemediğimi göstermektedir. Anayasamızın yüksek yargı organlarına vermiş bulunduğu zayıfın kuvvetliye, ferdin devlete karşı haklarının korunması, görev ve yetkilerinin kullanılarak haksız yere düşürüldüğü mağduriyetten beni sadece yüksek mahkemenizin kurtarabileceğine inanıyor ve tahliye edilmemi talep ediyorum. Savaşman casusluk ve vatana ihanet suçlarını reddetti. Ancak mahkeme 16 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Savaşmanın savunuları mantığa uygun görülebilirdi. SİHA içimizdeydi, biliyorduk. SİHA MİT'le çok yakın dost ilişkiler içindeydi, biliyorduk. MİT'in SİHA'ya her türlü bilgiyi aktardığını, iki servis arasındaki içli dışlı ilişkiyi, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı yapanlar bile açıkça söylüyordu, biliyorduk. Mantık savaşmana hak verir gibiydi ama gerçek böyle miydi? Ama ana bir nokta anımsanmalıydı. SİHA MİT'le iç içeydi ancak SİHA'nın çok ilgileneceği bazı belgeler, örneğin KGB-MİT ilişkisini gösteren yazıları MİT vermeyebilirdi. Sovyet-Türkiye yakınlaşmasını içeren bilgiler SİHA'dan saklanabilirdi. Ola ki MİT kimi bilgileri saklayabilirdi? SİHA niçin bir köstebek yaratmasındı? Bir araştırma. Nisan 1988'de bir gün. Bir gün darbelerle gizli servislerin ilişkilerini incelemeye, saptayabildiğim ölçüde bilgi derlemeye karar verdiğimde, savaşman olayını yukarıdaki mantık çerçevesinde ele alıp araştırmaya giriştim. Savaşman ortalıkta yoktu. İstanbul'da oturdu, hatta ABD'ye yerleştiğinden söz ediliyordu. Savunma avukatları değerli kaynaktı. Kızılay'daki iş hanlarından birinde savaşmanın avukatları Münir Tüfekçibaşı ile Süreyya Uysal'ın bürosunda aradıklarımı bulabilirdim. Avukatlarda savaşman dosyasıyla ilgili iddianame ile ekli belgeler olabilirdi. Savaşmanlı avukatların savunma metni çok önceden dosyalarında vardı. 1978'lerde posta ile gönderilmişti. Münir Tüfekçibaşı görüşme isteğimi telefonda bir neden söylemediğimden haklı olarak başka türlü yorumlamıştı. Cumhuriyet'te çalışanları tanıyor, seviyordu. Bana açılan bir davada avukatlığımı almamı isteyeceğimi sanmıştı. Hayır dedim Tüfekçibaşı'ya, savaşman dosyasını incelemek istiyorum. Kalktı masasına gitti, bir defter getirdi, bir fihrist. Çelik dolaplarda sakladığı üstlendiği bütün davalar müvekkillerinin adlarıyla harf sırasına göre yazılıydı. Bakın dedi, baktım. Savaşman davası dosya numarası 56. Elimin altındaydı dosya. Açıklamalar iyi de ya sonra? Tüfekçibaşı açıklamalar yaptı. İddianamenin hazırlanmasında MİT Hukuk Dairesi Başkanı Türkeş'in akrabası Şahap Homriş çalışmıştı. Biri MİT'ten 5 kişilik bilirkişiye gidilmiş ancak yeni belgeler ve bilgilere sıra gelince ikinci kez bilirkişi heyeti kabul edilmemişti. İstihbarat Dairesi Başkanı General Necip Yusufoğlu'ydı. Yardımcısı Savaşman 3. adamdı MİT'te. Tüfekçi başına göre savaşman tipi davalara ajan harcaması deniyordu. Savaşman hakkındaki savlar ve sonuçları sıraladı. 1. Suriye Genelkurmay Başkanı'nın gezisinde ABD lehine bilgileri verdiği için 1 yıl yemişti. 2. Kıbrıs'taki Türk askeri varlığını ve ekonomik durumu açıklayan bilgi ve belgeleri CIA'ya vermekten 15 yıl. 3. Odasındaki masasının gözünde ilgili yerlerden alıp iade etmesi gereken kozmik bilgileri dışarı çıkarmıştı. Bunların bazıları Ege'deki askeri tırmanışla ilgili çok gizli genelkurmay bilgileriydi. Tüfekçibaşı'nın yorumuna göre demokratik solun geliştiği ortamda Türkiye'de sol iktidar olamayacağını sergilemek için savaşman mahkemeye sürüklenmişti. Tüfekçibaşı 1970-74 arasında Genelkurmay Hukuk Dairesi Başkanı'ydı. ABD ile MİT'in iç içeliği bilinirken ABD lehine casusluk iddiasına akıl erdirememişti. Dava sonuçlandıktan sonra da kimi girişimlerde bulunmuş, adli bir hata diye nitelediği olayın yeniden ele alınmasına çalışmıştı. O sırada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ikinci komutan konumunda olan eski kuvvet komutanı, eski senatör, emekli oramiral Hilmi Fırat'ın eşiyle savaşman akrabaydı. Ona gitti. Amiral Fırat Ecevit'in MİT'in başkanına getirdiği emekli orgeneral Adnan Ersöz'ü aradı. Ersöz de Tüfekçibaşı Ankara Ordu evinde buluştu. Tüfekçibaşı dosyayı anlattı. MİT Müsteşarı Ersöz sizi ararım dedi, ayrıldılar. MİT Müsteşarı Ersöz bir daha aramadı. Tüfekçibaşı'nın tanıdığı kimi komutanlar, örneğin Necip Yusufoğlu, Tüfekçibaşı'nın bürosuna kadar gelmişler ve savaşmanı suçlamışlardı. Ortak istek, bırak bu dosyanın peşini. Savaşman ise avukatların dirençli sorularıyla karşılaşmış. Ancak tutuklandıktan sonra Bahçeli Evler'de sorgu evine götürüldüğünü, işkence gördüğünü ve itirafa zorlandığını, sorgucuların her istediğini yazdığını söylüyormuş. Avukatlarına eğer başta istediklerini yapmasaydım 10-15 gün sonra yaptıracaklardı. Bilirdim yöntemlerini. O nedenle söyledim istediklerini diyormuş. Tüfekçibaşı'nın anlattığına göre baskında $1000 bulunmuş. Bir de paralara iliştirilen yaptığınız hizmetler karşılığı yazılı pusula. Savaşman ise paranın baskın sırasında MİT ekibince çantasına konduğunu öne sürüyormuş. O güne dek toplam $2500 almış SİHA'dan. Tanık göstermek için Williams'ı aramışlar. Olaydan sonra gitmiş. Ne varlığı kabul ediliyordu ne de gittiği diyor Tüfekçibaşı. Ama MİT'teki belgeler Williams'ın CIA adına MİT'le irtibat kurduğunu gösteriyor. Savaşman ile ilgili girişimler 1980'den sonra sürdü diyor Tüfekçibaşı. 12 Eylül'den sonra Savaşman'ın aklanmasını sağlamak için yeniden muhakeme edilmesi amacıyla Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Haydar Saltık'a başvurulmuş. Özel bir aftan söz edilmiş. Tüfekçi başına göre özel affı kabul etmek, affa sığınmak, suçu kabul etmek olacağından reddetmişler. Savaşman İzmit cezaevinde yatmış. 1985-86'da meşruten tahliye edilmiş. Yok oldu. Dosya elimin altında diye düşünüyordum. Bir yandan da tüfekçi başının verdiği bilgileri not ediyordum. Fihristi yine uzattı. Bakın dedi, baktım. Savaşman davası dosya numarası 56. Elimi uzatsam alacaktım. Alamadım. Tüfekçibaşı dosya yok oldu dedi. Dosya yok mu oldu diye sordum hayretler içinde kuşkuyla. Evet, yok oldu dosya dedi Tüfekçibaşı. Kocaman klasör yok ortada. Belki ortağım Süreyya Uysal'dadır diye ona sordum. Uysal da dosya ne olduğunu bilmiyordu. Tüfekçibaşı kuşkularımı sezmiş gibi. Bakın dedi, eğer dosyayı Sabahattin Savaşman istemiş olsa ve ben ona verseydim, fihriste yanına SS'ye verildi diye not düşerdim. Bakın, müvekkillere verilen her dosya için fihriste böyle not var. Tüfekçibaşı Savaşman'a haberi yokken vermiştir belki diye Uysal'ı yine sıkıştırmış. Uysal oğlu pilot, kanserden yitirmiş, şok geçiriyor o sıralar. Anımsamıyorum diyormuş. Uysal'la yazıhaneyi birlikte aramışlar, hiçbir iz bulamamışlar. Kapıya kadar geldi Tüfekçibaşı, her açıdan nezaket gösteriyordu. Yardımcı olmayı istediği açıktı. Bu bir muamma dedi. Yüzüne baktım, kuşkuyu paylaşıyorduk. Gizli bir el dosyayı gizlice yok etmişti. Muamma eşittir bilmece eşittir giz. 3 sözcük 8 Nisan 1988 günü saat 16'da Kızılay Soysal Han'daki 114 numaralı bürodan çıkarken kafamda dans ediyordu. Servise dair. Sabahattin Savaşman ve avukatları 19 Şubat 1977 günü savunmalarını yaptılar. Baskın olayının üstünden 2 ay bile geçmemişti. CIA ajanı olmakla suçlanmasını MİT bünyesindeki makam ve menfaatler anarşisine bağlayarak kendini savunan Savaşman'ın kimi açıklamaları hem MİT'in hem de CIA-MİT işbirliğinin üzerine örten perdeyi kaldırıyor. Kimi yerde bu açıklamalar kişi savunmasının gerektirdiği öğeler olarak nitelenebilir ama ilginç. MİT'in operasyon elemanları 644 sayılı kanunun MİT'e vermiş olduğu gizli faaliyetlerde bulunma yetkisini istedikleri zaman kendi istedikleri istikamette rahatlıkla kullanabilmektedirler. Çünkü A. Faaliyetlerini gizlilik perdesi arkasında yürütebildikleri için hedef şahısları tamamen şahitsiz ve savunmasız bırakabilmekte, bunu sağlamaya da çok önem vermektedirler. Hedefi kendi arzu ettikleri yer ve zamanda bulunduruncaya kadar çalışmakla, şahitsiz kendini müdafaa edebilecek araçlardan yoksun hale getirip, kendilerinden birçok personelin bulunduğu durumlar meydana getirerek, olayı sadece kendilerinden kişilerin ifadeleriyle şahitlendirmeye çalışmaktadırlar. Olay yerinde bir ekip halinde bulunmakta, birbirlerine hiyerarşik yönden maaş, izin, tahsisat ve sicil gibi kişisel menfaatlerle bağlı bu ekip personeli rahatlıkla amirlerinin istedikleri gibi şahitlik yapabilmektedirler. B. Bu operasyon elemanları hedef şahıs aleyhinde kullanılmak üzere her türlü delilleri tertipleyebilmek imkanlarına sahiptirler. Bazen bir delil fabrikası gibi çalıştıkları olur. Ellerinde bu delilleri yapabilecek her türlü teknik ve parasal olanaklar mevcut olduğu gibi yeterli zamanları da vardır. Tape bantlarının monte edilmesinden fotomontaj yapılmasına, hedef şahsın gizlice evine girip delil olabilecek unsurlar yerleştirilmesine, olan yerinde bulunmuş gibi birçok delil fotoğrafları çekilmesine kadar çeşitli teknikler kullanmaktadırlar. C. Hedef şahsı kendi gizli sorgu yerlerinde istedikleri planlara uygun olarak konuşturup, ellerine verdikleri yazılı metinleri kendi ifadesiymiş gibi okutturarak teybe kaydetmekte ve hedef şahıslara kendi el yazısı ile istedikleri ifadeleri yazdırabilmektedirler. Hiçbir devlet yetkilisinin girmesine izin verilmeyen sorgu yerlerinde en iptidaisinden en moderne kadar işkence aletleri mevcuttur. Bu metotların uygulamaları 12 Mart olaylarında çok görülmüştür. Birçok misalleri mevcuttur. Tabii Savaşman bu yöntemlerin uygulandığını ancak kendini savunurken söylüyor. İlişkilere örnekler. O tarihlerde Etiyopyalı bir mülteci ile Sovyet subayı Topalov'un Türkiye'ye kaçışı olaylarına değinerek MİT ve öteki gizli servisler arasındaki işbirliğine örnekler veriliyor. MİT esas itibariyle genel olarak bu tip mültecileri ya Alman servisine ya da Amerikan servisine teslim eder. Onlar da bunları kendi ülkelerine göndererek istihbarat ve sorgu işlemini yaparlar. Nitekim 1977 yılı içinde Erzurum bölgesinde Sovyet Rusya'dan iltica eden Rus üsteğmeni Topalov bizde sorgusu yapıldıktan sonra evvela Ankara'da Alman servisine teslim edilmek istendi, sorgu raporları onlara verildi. Alman servisi Topalov'u kabul etmek istemeyince sorgu raporları Amerikan servisine verildi. Amerikan servisi Topalov'u kabul etmek istedi ve onlara teslim edildi. Her şey bilinerek. Savaşman'a göre Williams bir CIA ajanı değildir. Williams, Amerikan İstihbarat Servisi'nin CIA, Türkiye'deki heyetinin başkan yardımcısıdır. CIA'nın Türkiye'de MİT ile işbirliği yapan 20 kişinin üzerinde çeşitli personeli bulunmakta ve bu personel MİT ile muhtelif alanlarda işbirliği yapmaktadır. Ve aynı zamanda MİT'e yardım ederek MİT ile müşterek operasyonlar yürütmektedir. MİT 1950 yıllarından itibaren CIA ile esasen iç içe çalışmaktadır. MİT'in kullanmış olduğu bütün teknik araçlar CIA tarafından temin edilmiş, birçok MİT personeli CIA'dan kurs görmüş, MİT okulu CIA tarafından kurulmuştur. Yıllarca MİT personeli bir CIA personeli gibi yurt içinde ve yurt dışında CIA hesabına çalışmış, CIA'ya hizmet etmiştir. Williams böyle kalabalık bir CIA istihbarat grubunun CENTO'da çalışan bir Amerikan diplomatı olarak görünür. Bu durum MİT'çe bilinmektedir. Ben Williams'ı MİT'ten gizli olarak tanımış değilim. Williams diğer yüksek seviyeli personelin olduğu gibi bana da resmen MİT tarafından tanıtılmıştır. Ve Ağustos 1977 tarihinde kendisine Marmara Köşkü'nde, Gazi Orman Çiftliği'ndeki Atatürk'e ait bu köşk MİT'e verilmiş, köşkün çevresi yüksek tel örgülerle çevrilmişti. Bahçede kimsenin içeri sızmaması hatta yaklaşmaması için kurt köpekleri gezerdi, verilen bir kokteyl ile tanıştırma resmiyet kesbetmiştir. Bu tarihten sonra da ben Williams ile istihbarat mübadelesi için çeşitli zamanlarda resmen buluştum. Bu hususu MİT de doğrulamaktadır. Siyah'ın köstebeğe gereksinimi neden olmazmış. Savaşman'ın söylediklerinden yola çıkarak, Williams'ın başka adlardaki öteki Siyah elemanlarının gizli istihbarat yapmaya ihtiyacı yoktur. Zira, 1. Williams her zaman MIT ile beraber çalışan bir grubun başında olarak onlardan elde ettikleri bilgileri almakta ve MIT'in üst düzeydeki personeliyle yapmış olduğu işbirliği ve temas sonucu her türlü bilgiyi elde edebilmektedir. Bugün değişen ne olabilir? 2. MIT esasen CIA ile yapılan anlaşma gereği müşterek operasyonlarda elde edilen bilgilerin birer kopyasını haber ve istihbarat raporu halinde Williams'ın, tabii şimdi kim varsa onun, başında bulunduğu ofise en kısa zamanda vermektedir. 3. Teknik operasyonlar esasen beraber yürütülmekte ve elde edilen bilgilerin birer kopyası Williams'ın, şimdiki CIA istasyon şefi kimse onun eline geçmektedir. 4. Bunların dışında Türkiye ile ilgili bilgilere de Williams'ın, yani bugünkü istasyon şefinin ihtiyacı yoktur. Çünkü Amerikan sefaretinin ilgili personeli bu bilgileri almaktadır. 5. Bırakınız bütün bunları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye hakkında bilgi toplamak için CIA'yı kullanmaya ihtiyacı var mıdır? A. TSK'nın NATO'ya dahil bütün kuvvetleri hakkında NATO kanadı ile en küçük teferruatına kadar her şeyi bilmektedir. Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin tümünü, kara kuvvetlerinin sadece karargah ve bazı eğitim birlikleri hariç hepsinin NATO'ya dahil olduğu hatırlanırsa bu imkanın genişliği üzerinde kolaylıkla hükme varılabilir. B. Savunma anlaşmalarımız gereğince savunma ihtiyaçlarımızla ilgili her türlü bilgiyi elde edebilmektedirler. C. IMF ve Dünya Bankası'na verilmesi gerekli raporlar bu teşekküllerin Türkiye'de tetkikler yapan uzmanları vasıtasıyla her türlü kritik bilgileri öğrenebilmektedirler. D. Bunların dışında CUSMAT, Northeast Karargahı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içindedir. CUSMAT İrtibat Heyeti Genelkurmay'ın içindedir. Esenboğa'da, Mürtet'te, İncirlik'te, Amerikan Hava Kuvvetleri Birlik ve Tesisleri Türk Hava Kuvvetleri ile iç içedir. Türkiye'de mevcut 26 Amerikan üssü bütün Türkiye yüzeyine yayılmış bulunmaktadır. NATO'ya ait tesisleriyle beraber Türkiye'de 10 bine yakın Amerikalı bulunmaktadır. Bunlardan her biri en az 2 kişi tanısa 20 bin Türk ile temas etmeleri her zaman mümkündür. E. Bütün bunların dışında Türkiye'deki Amerikan şirketlerinin de gayet geniş muhitleri vardır. F. Türkiye'nin askeri haritaları dahi Amerikalılarla müşterek yapılmakta, müşterek usuller kullanılmaktadır. Savaşmanın içimizdeki CIA ve Amerika ile ilgili yukarıdaki irdelemeleri kuşkusuz dün ve bugün için geçerliydi. Ne var ki bu denli iç içeliğin karşın bir ülkenin kendine özgü çok gizli kimi belgeleri de olabileceğini göz önünde tutmak gerekiyor. Hiram Abbas'a Savaşman olayı sorulduğunda bir CIA ajanı olduğundan kuşku duyulamayacağını yineliyor. Amerikalılarla işbirliği yaptığını kanıtlamak için düzenlenen yalan belgelerin hepsinin CIA'nın ilgisini çekecek konulardan olduğunu, MIT'in KGB ile işbirliği yapacağını gösteren belge ya da Savaşman'ın istediği düzmece Sovyet anlaşmasının çantasından çıkmasını belirgin kanıtlar olarak gösteriyor. Nitekim Savaşman da MIT'in mahkeme sorması üzerine bazı dokümanlardaki bilgilerin dezenformasyon mahiyetinde bilgiler olduğunu, yani doğru bilgiler olmadığını teyit ettiğini söylüyor. Abbas ise hatta dezenformasyon belgelerin bir kısmının mahkemeye gönderilmediğini belirtiyor. Kuşkusuz savcılık biliyordu. Ve olay yerinde çantada bulunan dokümanlar maalesef büyük bir talihsizlik ve pek aksi bir unutkanlık sonucu olay yerine bilinmeden götürülmüştür diye savunma yapıyordu. Duyarlı belgeleri bilinmeden götürmek maalesef büyük bir talihsizlikten ve pek aksi bir unutkanlıktan söz etmek. Önemli bir görevde hem de istihbaratın başında bulunan bir gizli servis insanına yakışmıyor. Daha doğrusu doyurucu açıklama olmuyor.